Kahverengi, Hande Altaylı, 25. ayrım. Narin tam 15 gün yürüdü o düz yolda. 15 gün öyle geçti. Bu süre içinde Deniz'in tatil için Amerika'da olmasına hem seviniyor hem üzülüyordu. Deniz ortada yokken Irmak ve Fırat'tan haber almıyor olması iyiydi. Bu sayede hem onlarla ilgili hikayeler duymak zorunda kalmıyor, hem de o ikisinin olduğu ortamlara girmek zorunda kalmıyordu. O sırada en son ihtiyacı olan şey Irmak ile Fırat'ın el ele girdikleri bir yerde olmak ya da öpüşüp koklaşmalarını izlemekti. Bir insanın kendisine yapabileceği kötülüğün sınırları olmalıydı ve bunlar Nari'nin sınırlarının tamamen dışındaydı. Kendisinden uzak olmaları şartıyla yeryüzünün uzak bir köşesinde sonsuza dek mutlu yaşayabilirlerdi. Örneğin cehennemin dibinde. Deniz'in İstanbul'da olmamasının kötü tarafı ise Nari'nin onsuz kendini iyi de niye yalnız hissetmesiydi. Fırat'la Yaslıhan'da geçirdikleri iki günün sonrasında Deniz'i sadece bir kez görebilmişti. Ve nasıl söyleyeceğini bilemediği için annesinin, Şadiye'nin ve Mehmet'in öldüğü haberini vermek için onun Amerika'ya gitmesini beklemişti. Birbirlerinden binlerce kilometre uzaktayken telefonda anlatmıştı olanları. Biraz yalan, biraz doğru. Şans eseri karşılaştığı birinden duyduğu kısmı yalandı. Geri kalanı ise doğru. Telefonda çığlıklar atmıştı Deniz. Nari'nin yerine o ağlamıştı avazı çıktığınca bağırarak. Bulduğu ilk uçağa atlayıp gelmek istemişti. Ama Narin sakın ha deyip durdurmuştu onu. Sakın ha gelmeye kalkma, iyiyim ben, merak etme. İlk defa çalışmak bile dertlerinin dermanı olmuyordu. Kendini her zamanki gibi tümüyle yaptığı işe kaptırıp diğer her şeyi unutamıyordu. Ölü bir anne ve iki kardeş yetmezmiş gibi bir de Fırat çıkmıştı başına. Hiç görüşmemelerinin en doğrusu olduğunu kendine tekrar edip dursa da için için aramasını beklemekten vazgeçemiyordu. Onun başka bir yerde başka insanlara cümleler kurduğunu, gülümsediğini, şakalar yaptığını, kızdığını düşündükçe fena oluyordu. Fırat'ın Irmak'la yemek yediği, film izlediği, sokaklarda sarmaş dolaş gezdiği ve seviştiği bölüme ise hiç girmemeye çalışıyordu. Çünkü hatırlarsınız insanın kendisine yapacağı kötülüklerin bir sınırı olmalıydı. Yoldaki simitçi, mağazadaki tezgahtar, restorandaki garson bile konuşabilirdi Fırat'la. Ama bir tek Narin konuşamazdı. Fırat herkesi arayabilirdi ama bir tek Narin'in numarasını çeviremezdi. İnsan bazen tek cümleye muhtaç olurdu ya, Narin ki o hesaptı işte. Bir cümleye muhtaç, bir kelimeye razı. Görmek için ölüyordu, ölmemek için görmüyordu. Aklına gelen bir fikir başını bilgisayardan kaldırmasına neden oldu. Bir çıkış yolu bulmuştu. Fikir dakikalar içinde daha parlak görünmeye başladı gözüne. Bunu nasıl daha önce düşünememişti? Bu kadar kolay olabilir miydi? Yerinden kalktı ve odanın içinde dolaşmaya başladı. Daha önce yaptığı bir şeyi tekrar yapacaktı. Bir kez başardığına göre ikinci kez başaramaması için hiçbir sebep yoktu. Günler sonra ilk kez kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Başka bir şehre gidecekti. Ankara, İzmir, neresi olursa. Oralarda iş bulabileceğini biliyordu. Erol Bey'le konuşup birkaç ay için başka bir yere taşınacak şekilde düzenleyebilirdi hayatını. Böylelikle hayatının her dakikasını Fırat ve Irmak'la burun buruna geçirmek, düğünlerinde gülümsemek, bebekleri olduğunda koşu koşa gidip altın takmak zorunda kalmazdı. Yeni bir şehirde yeni insanlarla pırıl pırıl bir hayat kurardı. Onu İstanbul'a bağlayan ne vardı ki? Bir tek deniz. Yüzü asıldı, az önce dikleştirdiği omuzları düştü. Deniz'i İstanbul'da bırakıp nasıl gidecekti? İnsanlar evlatlarından ayrılıyor diye teskin etmeye çalıştı kendini ama başaramadı. Deniz onun her şeyiydi. Arkadaşı, anası, babası, çocuğu, terapisti, hastası, öğretmeni, öğrencisi, kahvesi, suyu, şarabı, canı, ciğeriydi. Her iyi fikrin zayıf bir tarafı oluyordu ve Ankara fikrinin zayıf tarafı da Deniz'di. Telefon var, uçak var, Deniz'den kopacak değilim ki. Hem belki zaman geçip biraz iyileştikten sonra tekrar geri dönerim. Telefon çalmaya başladığında düşünceleri dört bir yana dağıldı. Ekranda Fırat'ın numarasını gördüğünde ise yüreğinde sevinçle dehşet çarpıştı. Uzanıp telefonu aldı ve kulağına götürdü. Alo? Merhaba, nasılsın? Dedi Fırat. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Narin'in sesi kendisini bile şaşırtacak kadar sert çıkmıştı. İyi değilim. Uzun bir sessizlik oldu. Narin soru sormaya korkuyor. Fırat ise bir türlü cümlesinin devamını getiremiyordu. Narin, ben ne yapacağımı bilemiyorum diyebildi en sonunda. İşler nasıl sarpa sardı, onu da bilmiyorum. Günlerdir seni aramamak için kendimi tutmaktan çok yoruldum. Yaslı andan beri aklımda senden başka bir şey yok. O an Narin'in bütün öfkesi, kırgınlığı uçup gitti, kalbi yumuşayıverdi. Ama söyleyebileceği yanlış bir şeyin onları daha beter batağa saplayacağını biliyordu. Konuşma böyle dedi. Böyle konuşmak iyi değil. Seni görmek istiyorum. Görmesen daha iyi. Öyle değil. Yani sadece görmek istiyorum. Lütfen cumartesi akşamı sen de denize gel. Herkes orada olacakmış. En azından insan içinde göreyim seni. Bak ikimiz buluşalım demiyorum. Sadece yüzünü görmek istiyorum Nari. Fırat birkaç saniye sustuktan sonra devam etti. Çünkü biraz daha göremezsem ölecek gibiyim. Narin tıkandı kaldı. Söylemesi gerekenleri söylemek istediklerinin arasına sıkıştırmıştı. Ondan ses çıkmayınca Fırat üsteledi. Gelecek misin? Bilmiyorum. Seni çok özledim. O kadar çok özledim ki anlatamam. Nari'nin gözleri doldu. Cevap vermemek için ağzını sıkı sıkı yumdu. Ama bu kez kelimelerin yüreğinden taşıp dudaklarından dökülmesine engel olamadı ve ''Ben de seni çok özledim'' dedi inler gibi. Dünya fırıl fırıl dönmeye başladı. Telefonu kapattıktan sonra alnını masaya dayadı, başını kollarının arasına aldı ve uzun bir müddet hiç kıpırdamadan öylece kaldı. Yaptığının çok kötü bir şey olduğunu biliyor ama yüreğinde bununla ilgili bir üzüntü ya da utanç hissetmiyordu. İçinde fırtına gibi esen hissin tek bir ismi vardı, mutluluk. Yanlış insana aşık olmuş birinde rastlanmaması gereken duyguların birincisi. Ertesi gün ilk kez saatinde uyanamadı ve ilk dersi kaçırdı. Kaçta yattıklarını hatırlamıyordu. Gece boyunca üç ayrı bar gezmişler, sonunda da işkembe çorbası içmeye gitmişlerdi. Aslında diğerlerinden çok daha az içmiş, gittikleri hiçbir yerde elindeki kadehi tamamen bitirmemişti. Ama bünyesi alışık olmadığından içtiği kadar onu yere sermeye yetmişti. Sabah uyandığında başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Gözlerini zorla açıp saatin kaç olduğunu görünce dehşet içinde yataktan fırladı ve Deniz'in odasına koştu. Onu yatağın üzerinde akşamki kıyafetleriyle ağzı açık bir halde uyurken buldu. Yorganın altına bile giremeden sızıp kalmıştı. Dersi kaçırdık. Kalk hadi diye bağırdı telaşla. Deniz'in uyanmaya hiç niyeti yoktu ve bunu çıkardığı bazı tuhaf seslerle belirtmeyi başardı. Onu kaldırmaya çalışmak vakit kaybından başka bir şey olmayacağından, Narin çabucak giyindi ve saçlarını at kuyruğu yapıp kendini sokağa attı. Beşiktaş'a kadar yürüyecek vakti olmadığından cesaretini toplayıp bir taksi çevirdi. Böylece İstanbul'da ilk kez tek başına taksiye binmiş oluyordu. Ve Beşiktaş'ta inip tıklım tıklım dolu bir otobüse atladı. Neyse ki ikinci derse yetişebilecekti. Önünde dikilen çam yarmasının yanından uzanıp biletini kutuya atarken içinde tuhaf bir huzursuzluk hissetti. Adamın demiri tutan eli çok tanıdık gelmişti. Bir an bacaklarındaki tüm kuvvetin çekildiğini ve arkasındaki insanların desteğiyle ayakta durabildiğini hissetti. Sıkışık otobüsün en iyi tarafı buydu. İsteseniz de düşemezdiniz. Çam yarması hafifçe kıpırdanıp dışarıya bakmak için başını sola çevirmese, Narin onun kim olduğunu bilmiyordu. Yüzünü görmeden önce demiri tutan o kocaman elinden tanımıştı Moskov Recep'i. Babası sırtı dönük tam önünde duruyordu. Arkasındakilerin baskısıyla Narin onun kahverengi deri ceketine dayanmıştı ve Recep'in son 3 yılda hiç değişmemiş olan kokusunu duyuyordu. Recep'in sarı saçlarına birkaç kır düşmüştü ve Narin hatırladığından biraz daha iriydi sanki. Belki de kilo almıştı. Ellerinin üzerinde geçmişte olmayan tek tük lekeler belirmişti. Mezarlık çiçeği denen kahverengi küçük lekeler. İnsan sesini çıkarmadan da çığlık atabildiğinden narinden yükselen sesi kimse duymadı. Kalbinden, beyninden, ciğerlerinden, dizlerinden, midesinden kopan sesleri kimsecikler işitmesin diye sıkı sıkı yumdu dudaklarını. Kabuslar sadece rüyalarda olmuyordu. En korkunçlarını gözleri açıkken yaşıyordu insan. Çünkü hayatın hayal gücü insan beynininkinden çok daha kuvvetli ve acımasızdı. Babasının sol elinde parlayan nikah yüzüğüne baktı. Annesinden boşanmadan o yüzüğü parmağına nasıl geçirmişti acaba? Gerçi Moskov Recep dedin mi duracaktın şöyle bir. Şeytanın önde gideniydi babası. Belki de allem etmiş, kallem etmiş bir yolunu bulup boşamıştı annesini. Trafik inadına akmıyordu. Nari'nin ilk dakikalarda duyduğu korku ve heyecan yerini yavaş yavaş meraka bıraktı. İnmesi gereken durağa geçip Recep'in peşine takılmasının sebebi de işte bu meraktı. O günün akşamı Deniz eve gelip salonda televizyon seyreden Nari'ni görünce ''Ne yaptın saçına böyle?'' diye bağırdı. Narin gözlerini sakin bir tavırla ekrandan Deniz'e çevirip kestim. Sonra da boyadım. Ama boyamayı pek beceremedim galiba derken elini siyah kısacık saçlarının üzerinde gezdirdi. Gerçekten becerememişti. Saçlarıyla birlikte alnı, ensesi, en kötüsü kulakları da siyaha boyanmıştı. Çok mu kötü olmuş? Hayır, ondan değil, sadece şey. Ne bileyim, öyle bir şey yapmak istediğini söylesen seni kuaföre götürürdüm dedi Deniz. Narin'in upuzun sarı saçlarına kıydığına inanamıyordu. Ama daha çok konuşup onu üzmek istemedi. Aslında güzel olmuş. Gözlerinin mavisi daha çok ortaya çıkmış ama ne bileyim bir kuaför yapsa çok daha güzel olurdu. Aman boş ver. Yeter bu bana. Sigaran var mı dedi Narin. Hoppala. Sigaraya mı başladın? Yok. Külle şu taşan boyaları temizleyeceğim. Bizim mahallede öyle yapardı kadınlar. Kadınlar dediği Ümmühan'dı. Kadın bazen saçlarını boyar, bazen kına yakardı. Seyretmeyi sevdiğini bildiğinden Narin'e de haber verirdi. Karşısına oturup baksın diye. Deniz sigara paketinden bir tane çıkarıp yakarken ben içerim senin yerine dedi. Peki söyle bakalım nereden esti bir anda saçını bu hale getirmek? Ne bileyim özel bir sebebi yok. Sıkıldım işte. Hazır kesmişken bir de boyayım dedim. Ile karşılaştığını, onu Tahtakale'de incik boncuk sattığı dükkana kadar takip ettiğini söylemedi. Recep Narin'i fark etmemişti ama Narin'in ödü patlamıştı, ha gördü ha görecek diye. Yüreğini tuta tuta yürümüştü babasının peşi sıra. Caddenin karşı köşesindeki mağazadan şal desenli bir örtü alıp başına sarıncaya kadar rahat edememişti. Ancak ondan sonra kendini güvende hissetti. Sakinleşmiş ve babasının dükkanının önünden 2-3 kez geçip içeriye kaçamak bakışları atmaya cesaret etmişti. Göreceğini gördükten sonra okula gidecek hali kalmamıştı. Tek istediği bir an önce eve geri dönüp yorganı başına çekmekti. Yol boyunca kendine kızıp durmuştu. Niye takip etmişti ki babasını? Ya Recep onu görseydi? Sağ solu belli olmazdı ki babasının. Belki tek kelime etmeden yürür gider, belki de Narin'in kolundan tuttuğu gibi yaslıhana gönderirdi. Bu ihtimali düşünmek bile tüylerinin ürpermesine yetti. İstanbul'da bir iş bulup bir düzen tutturduğunu bilse, para bile isterdi Recep kızından. Aptal gibi onun peşine takılmakla kendisini tehlikeye atmıştı. Bu düşünceler içinde bir eczanenin önünden geçerken duralamış, kısa bir tereddütten sonra içeriye girip saç boyası almıştı. Babasının dükkanında itinayla rafları düzeltip tozlarını alan Ümmühan'ı görmese, ölse aklına gelmezdi saçını boyamak. 25. Deniz üç kaca bavulu iterek dış hatlar geliş kapısından çıkarken yaklaşık yarım gündür yolda olan birinden çok az önce güzellik salonundan çıkmış bir film yıldızına benziyordu. Koyu renk dar blucini, beyaz bluzu, lacivert blazer ceketi ve topuklu ayakkabılarıyla onun ta New York'tan geldiğine inanmak imkansızdı. Gözlerini kısarak kapının önünde birikmiş kalabalığa baktı ve kendisine el sallayan Narin'i görünce gülümsedi. Narin ona doğru ilerleyip arkadaşını kucakladı. ''Ne kadar zayıflamışsın?'' dedi Deniz üzüntüyle ona bakarak. ''Birkaç kilo verdim galiba. 3 hafta içinde tam 5 kilo kaybetmişti.'' ''Birkaç kilodan fazla vermişsin.'' dedi Deniz. İkisi birlikte bavul arabasını iterlerken, ''Böyle bir zamanda yanında olamadığım için çok üzgünüm. Seni dinlememem lazımdı, atlayıp dönmeliydim İstanbul'a.'' ''Yapacak bir şey yoktu ki.'' dedi Narin omuzlarını silkerek. ''Yıllar önce olmuş bir şey. Ama alışveriş yapmışsın. yaptım biraz. Bagaja sığmaz bunlar, birini arka koltuğa koyacağız. Narin, sen iyi misin? Doğru söyle bana. Bilmiyorum, bazen iyiyim, bazen kötüyüm. Öyle olur. Tam geçti derken tekrar başlıyor, tam geçmeyecek derken hafifliyor. İkisi güçlükle valizleri Narin'in eski Volvo'suna yerleştirdiler. Deniz yol boyunca Narin'i soru yağmuruna tuttu. Olay nasıl olmuştu, kimden öğrenmişti, Yaslıhan'a nasıl gitmişti? Evleri hala eskisi gibi miydi, tanıdık kimseyi görmüş müydü? Oraya gidince neler hissetmişti, mezarlık nasıldı, nasıl dönmüştü, nerede kalmıştı? Sorular, sorular, sorular. Yarım saatin sonunda Narin birbiri ardına yalanları uydurmaktan bitkin düşmüştü. Bu konuyu kapatalım artık dedi. Sen bana New York'u anlat artık. Çok düşüncesizim değil mi? Gelir gelmez üzdüm seni. Hayır üzülmedim. Aslına bakarsan onlardan bahsetmek iyi geliyor bana. İnsanları gömüp unutmak daha zalimce. Deniz bir an sustu ama sonra konuyu değiştirmenin bir yolunu bulması uzun sürmedi. Neyse, evde kimse var mı? Şu anda kimse yok ama bildiğim kadarıyla akşama ırmak herkesi topladı. İyi, özledim hepinizi. Onlar gelinceye kadar bir duş yaparsın, biraz dinlenirsin. Yorgun değilim ben, uyudum bütün yol boyunca. Gidip yemek yiyelim bir yerde. Olur, ne yemek istersin? Lüfer. İstinye'de kalabalık bir balıkçıya gittiler. Deniz sakin yerleri hiç sevmezdi. Balıklarını sipariş edip rakılarını söylediler ve derin bir sohbete daldılar. Narin onun yokluğunda kendini ne kadar yalnız hissettiğini düşündü. Eğer bütün olanları ona anlatabilseydi, bu kadar karanlıkta kalmayacağını biliyordu. Keşke Irmak Deniz'in kardeşi değil de başka biri olsaydı. O zaman Deniz onu asla yargılamaz, kendisini iyi hissetmesi için elinden geleni yapardı. Ama şimdi onu kaybetmek üzereydi. Bir tek onu değil, uğruna çalışıp didindiği her şeyi kaybetmek üzereydi. Deniz'i, arkadaşlarını, işini, evini, bu şehri. Bunların hepsini kazanamayacağı biri uğruna tehlikeye atıyordu, Fırat. Bir hiç uğruna tüm yaşantısından olacaktı. ''Beni duyuyor musun?'' diye sordu Deniz masanın üzerinden ona doğru eğilerek. ''Duyuyorum.'' dedi Narin. ''O zaman niye soruma cevap vermiyorsun? Pardon, ne sormuştun? Niye ağlıyorsun?'' dedim. ''Bilmiyorum, akıyorlar işte.'' Deniz restoranın kalabalığını aldırış etmeden yerinden kalkıp Narin'in yanına oturdu ve ona sıkı sıkı sarıldı. ''Yapma böyle, herkes bize bakıyor.'' diye fısıldadı Narin gülümsemeye çalışarak. ''Kim bakıyor? Yan masa. Senin yüzünden lezbiyen sanacaklar bizi.'' Deniz yan masada oturan üç adama dönüp ''Lezbiyen değiliz biz.'' deyince adamlar utanç içinde bakışlarını tekrar tabaklarına çevirdiler. Narin bir eliyle yüzünü kapattı ve hala kendisine sarılmış duran Deniz'e ''Bunu yaptığına inanamıyorum.'' dedi. ''Sen de bana sarıl.'' Narin onun söylediğini yaptı ve kısa bir süre için kollarını Deniz'in boynuna doladı. ''Tamam sarıldım. Haydi şimdi geç yerine.'' ''Niye her şeyden utanıyorsun?'' dedi Deniz onu bırakırken. ''Utanmıyorum. Hep başkalarının ne düşüneceğini dert ediyorsun. Bize ne onlardan? Bak şöyle düşün.'' Sadece biz gerçeğiz, tamam mı? Başkaları sadece figüran. Hatta figüran bile değiller. Onlar aslında yok. Hiçbiri gerçek değil. Narin güldü. Bu fikir hoşuna gitmişti. Belki Fırat bile gerçek değil. Sadece Narin'in kurduğu bir hayalden ibaretti. Belki o baca hiç tıkanmamış, annesiyle kardeşleri sobadan zehirlenmemişti. Kim bilir? Belki de bütün bu üzüntüler, can çekişmeler, hüsranlar kendi kendimize kurduğumuz düşlerin sonucuydu. Buna inanmak isterim dedi Narin. Neye? Her şeyin bir rüya olduğuna, etten kemikten rüyalar görebildiğimize. Sen neye inanırsan gerçek odur. Başkalarının önemli olmasının sebebi senin onlara önem vermen. Amerika'dan değil de Hindistan'dan dönmüş gibisin dedi Narin gülerek. Haydi gidelim artık. Irmak mesaj atmış, evde bekliyoruz diye. Hesabı ödeyip kalkarken Narin'in yüzü yine asılmıştı. 25. ayrımın sonu sayfa 273, devamı 26. ayrımda.